Ayrım 5. Canistan. Yusuf Atılgan. Sayfa 46. Kış ortalarına doğru okumayı bayağı ilerletmiş ama yazmada pek ilerlememişti. Kalemi tutmakta hala zorluk çekiyordu. Bir gün çarşıya gidip kitapçı Ali Efendi'den bir gazete aldı. Yazıları söke söke okumak birkaç gününü aldı. Kimi sözcükleri Esma'ya okutuyordu. Gazetenin adını Ekdam diye okuyunca Esma düzeltmiş, "Bak şu küçük çizgi Elif'in üstünde olsaydı Ekdam olurdu. Ama altında olunca ikdam olur" demişti. Selim ağır ağır okuyordu. Beylerbeyi'nde Sakin Maliye Nezareti ketebesinden Faik Efendi, İstanbul'a gelmek üzere rakip olduğu kıyık Sarayburnu açıklarında devrilmiş ve mumaleh denize düşmüş ise de tahlis edilmiştir. "Rakip ne demek?" diye sordu. "Bindiği demek. Tahlis ne demek? Kurtarılmış. İzmir'de jandarma onbaşısı Ahmet'i bir kuduz kelp ısırmış. Merkum Beray'ı tedavi dersaadete gönderilmiş. Beray'ı tedavi ne demek? Tedavi edilmek için. Ya dersaadet? İstanbul." Gazetenin tarihi 22 Teşrin-i Sani 1322 idi. Altında hiç görmediği harfler de vardı. Bunları sorduğunda Esma, "Gavur harfleri onlar, bilmiyorum" dedi. Padişahın kimlere nişan, madalya verdiğini okudular. En sevdikleri Robinson tefrikası oldu. Şubat'ta budağa girmeden önce bağı iki kat daha sürüp boğazları çapaladı. Okuyup yazma dersleri ertelendi. Şubat ortalarında budağa başladı. Heybeyi beygirin sırtına atıp iki gözüne çıkasını, bağ bıçağını, küçük testereyi koyuyor, sabah gidip akşam dönüyordu. Bağın çaya yakın yarısındaki daha kuvvetli asmaları iyice yüke veriyor, "Afat olmazsa bu yıl 60 çuval üzüm alırız buradan" diyordu. Bağın budanması bitince çırpıları toplayıp demet yaptılar. Yarısını bağdaki sayaya yığıp yarısını eve taşıdılar. Akşam namazlarını gene camide kılıyor, sonra da kahveye çıkıyordu. Bağda çalışırken namaz kıldığı falan yoktu. Öğleyin tulumbadan su alıp hayatta çıkısını açıyor, yemeğini yiyordu. Çoğu günler çıkıda kıymalı ince börek olurdu. Bu böreği pek sevdiğini söyleyeli Esma sık sık pişiriyordu onu. Yanına kuru köfte ya da tulum peyniri koyardı çoğu. Bedeni oldukça gelişmiş, sakalı bıyığı da uzamaya başlamıştı. Mayıs'ta Selim iki kat daha sürdü bağı. Aralamasını, palatırını yaptı. Tek ot kalmayasıya çapaladılar. Haziran'da bağa göçtüler. Sergi zamanına değin önemli bir işin olmadığı, Mayıs başında ektikleri sebzeleri, domates, biber, patlıcan, kabak ve asmaların boğazlarında çıkan tek tük otları çapaladıkları o yaz, 1323, miladi 1907 yazı, çok rahat ve mutluydular. Esma'nın bir çeşit günah çıkarır gibi önemsediği beş vakit namaz, Selim'e önceleri sıkıcı geliyordu. Ama az zamanda buna alıştı. Esma her gün yemek, gün aşırı ekmek pişiriyordu. Fırını Selim kızdırırdı. Bir gece yatsı namazından sonra soyunup yatağa girecekleri sıra Selim, "Çok sıcak bu gece oda. Hadi çay kıyısına gidip sevişelim. Çayda yıkanır geliriz" dedi. "Olmaz, bir gören olur belki." "Ay yok, kim görecek bu karanlıkta? Gel hadi, havluları aldım." Çırılçıplak bağı geçip çay kıyısındaki daracık kumsalda yattılar. Gecenin serinliğinde Esma'nın biraz ürkek ama istekle sevişmesinden pek hoşlanmıştı Selim. Çoğu aysız gecelerde çay kıyısına gidiyorlardı artık. Ballık hastalığını önlemek için iki kez kükürt attı asmalara. Doğuş geçen yıldan fazlaydı. Bir tabla daha sergi gerekecekti bu yıl. Sıva toprağını azar azar günde bir iki araba getirerek biriktiriyordu. Vakti gelince sergi yerini kazıyıp çamur karmaya giriştiler. Geçen yılki gibi yağmur yağmadığı için bu yıl daha güç oldu çamuru hazırlamak. Üzümler serilip kaldırıldıktan sonra kente, evlerine taşındılar. Bu yıl 58 çuval üzümleri oldu. İyi de satıldı. Sabahları gene okuyup yazma çalışmaları yapıyorlar. Selim namaz vakitleri camiye gidiyor, geceleri kahveye çıkıyordu. Bu yıl kahve daha çekici geliyordu ona. Mahallede ev tutup yerleşen İstanbullu idadi öğretmeni Nedim Bey'in konuşmalarını ilgiyle dinliyordu. Muallim Bey mahallede sevilip sayılıyor, çoğu akşamlar kahvede konuşmalarını, tavla, domino oynayanlar bile oyunu bırakıp dinliyorlardı. Çoğu zaman hürriyetin ne olduğunu, gelecekte hürriyette yaşamanın iyiliklerini anlatırdı. Selim'in okumaya başladığını öğrenince sevinmiş, bir akşam ona bir kitap getirmişti. Esma ile birlikte okudukları bu kitabı sevmişler, Selim kitapçı Ali Efendi'den aynı yazarın Muhabbet Tılsımı adlı kitabını da almıştı. Şubat başlarında Selim'i ve komşuları üzen bir olay oldu. Nedim Bey'i okulda bir öğrenci padişah aleyhine konuşuyor diye ihbar etmiş, bu yüzden sorguya çekilip tutuklanmıştı. Selim'in berberden öğrendiğine göre muhbir onun çiftlikten kaçmasına neden olan Selim Şahlar çiftliğinin sahibinin oğluydu. Burnundan kanlar akarak güneş altında bıraktığı oğlanı ara sıra öldü mü ki diye düşünüp duyduğu tedirginlikten kurtulduğuna sevinmiş ama öte yandan keşke geberseymişim demişti içinden. Öğretmenin tutukluluğu uzayınca komşular genç karısına ve küçük kızına yiyecek, giyecek, yakacak yardımı yapıyorlar. Ara sıra karılarını gönderip haftada 2 gün kocasıyla görüşen kadından Nedim Bey'in durumunu öğreniyorlardı. Komşularla dayanışmanın verdiği avuntuyla kadın çağrıldığı halde İstanbul'a ana babasının yanına gitmiyordu. Selim bağın mevsimlik işlerini titizlikle yapıyor, verimi daha da artırmak için bu yıl Temmuz'da bir aylıkça tutup zayıf asmaları çaydan su taşıyarak sulamayı düşünüyordu. Mayıs başlarında yerini gübreleyip sebzelerini ekmişler, Selim gün aşırı akşam üstleri gidip sulamıştı. Haziran başında da bağa göçtüler. Bağ bozumuna değin yapılacak önemli bir iş olmadığından Selim ara sıra asmaların boğazlarından çıkan tek tük yaban otlarını kesiyor, kimi günler akşama doğru çayda balık avlıyordu. Kentten bir şeyler, özellikle et, kıyma almak gerektiğinde beygirle kente gidip geliyordu. Haftada bir günde berbere uğrayıp sakal tıraşı oluyordu. Sakalı sertleşmeye, bıyığı gürleşmeye başlamıştı. Çoğu akşam üstleri ikişer tenekeyle çaydan su taşıyıp Esma ile zayıf asmaları suluyorlardı. Temmuz sonlarında bir gün kuşluk vakti berbere tıraşa gittiğinde hürriyetin ilan edildiğini, 2 gün önce Uncu Mahmut Bey'in Müdde-i Umumi'ye gidip Nedim Bey'i hapisten çıkarttığını öğrendi. O sabah da kentin eşrafından Bekir Ağa'nın oğlu Ömer Bey asılmıştı. Hani geçen kış metresiyle babasını yakalayıp ikisini de öldüren Ömer Bey'i bu sabah astılar. Hükümet konağı önünde akşama kadar kalacakmış. Erkenden gidip gördüm. İçim acıdı. Gencecik daha. Birkaç gün daha bekleselerdi belki af çıkardı da kurtulurdu. Selim tıraştan sonra öğretmenin evine gidip geçmiş olsun muallim bey dedi. Nedim Bey pek coşkuluydu. Ayaküstü biraz konuştular. Sonunda hürriyet ilan edildi işte. Artık adalet, müsavat var. Memlekette her şey iyiye gidecek. Selim, öğretmenden ayrıldıktan sonra hükümet önüne gidip kadınla erkekli bir kalabalığın arasında dar ağacına asılmış genci bir süre seyretti. Berberin dediğine göre akrabaları sahip çıksaymış herhalde kurtulurmuş asılmaktan. Ama kentin serserileriyle düşüp kalkan kadın düşkünü meyhanelerin gediklisi Ömer Bey'e bu eski eşraf ailesinin yüz karası diyorlardı. Tutukluyken cezaevine yemeğini götürenler Külhan Bey'i arkadaşlarıymış. Selim oradan ayrıldıktan sonra kitapçı Ali Efendi'nin dükkanına gidip bir ikdam gazetesi aldı. Mahalleye dönüp bir okka kıymayla iri bir karpuz aldı. Evden beygirini çıkarıp bağa döndü. Duyduklarını gördüklerini Esma'ya anlattı. Başında iri harflerle "Padişahım çok yaşa" yazan gazeteyi de okudular. Bundan sonra Osmanlıların kafesi hürriyeti şahsiyetlerine maliktir. Bundan sonra hürriyeti şahsiye her türlü emrastan masumdur. Hiç kimse kanunun tayin ettiği sebep ve suretten mada bir bahane ile mücazat olunamaz. Yaşasın padişahımız, yaşasın hürriyet, yaşasın adalet, yaşasın müsavat, yaşasın uhuvvet, evet yaşasın kanuni esası. Bütün meşrutiyet idare, yaşasın, yaşasın. Oh, dün bütün yüzlerde herkesin, evet bila istisna herkesin, büyük küçük, asker, memur, esnaf, gani, fakir, Müslüman, Hristiyan, Musevi, bütün Osmanlıların yüzlerinde görülen revnak-ı mübarek hürriyet. Bu tasvire sığar mıydı? Bunları ve padişahın yüzünü görmek için toplanan binlerce kişinin coşkusunu okurken Selim'in yüreği çarpıyordu. Bundan sonra ne değişecekti acaba? Öğretmenin dediğine göre 4-5 yılda bir mebuslar seçilip İstanbul'da toplanacaklar, halkın yararına kanunlar yapacaklarmış. Oysa Selim, Esma gibilerin yaşamında nasıl bir değişiklik olabilirdi? Belki üzümü daha pahalı satabilirlerdi. Geçen yılın üzümünün yarı parası duruyordu daha. Bu yılda gereken parayı ayırıp kalanıyla belki 10 dönüm tarla alabilirlerdi. O zaman kendilerine yetecek buğdayla beygirin yemini üretmeleriyle daha bir güvenli yaşayabilirlerdi. Ertesi gün ikindi üstü Mehmet Ağa'nın bağına gittiler. Onun yorumu şöyleydi. İstanbul'da yukarıda büyükler, kodamanlar tepişecek herhalde. Bizlerse gene çalışıp didinip sağ kalmaya uğraşacağız. Bir iki gün sonra coşkular tavsamış, zayıf asmaları sulamak gibi günlük işler başlamıştı yeniden. Üzümler kaldırıldıktan sonra kente döndüler. Hürriyet üzümü pahalandırmamış, 60 çuval üzüm geçen yılın fiyatıyla satılmıştı. Değişiklik öğretmenin durumundaydı. Artık kahveye pek seyrek geliyordu. İdadiye müdür olmuştu. Eski müdür başka yere atanmış, Nedim Bey kendisini ihbar eden öğrenciyi okuldan kovmamıştı. Oğlanın babasını şaşırtmıştı bu durum. Bir teşekkür mektubuyla birlikte gönderdiği çiftlik ürünlerinden armağanları da kabul etmemesinden sonra okula gidip müdürle tanışıp konuşmuştu. Nedim Bey kahveye çıktığı akşamlar çoğu İttihat ve Terakki'nin erdemlerinden söz ediyordu. Gizli cemiyetin kuruluşunu, yeminli üyeleri, dağa çıkan subayları, padişaha yapılan baskıları, sonunda tahttan indirileceğinden korkan padişahın anayasayı, kanunu esasiyi yeniden yürürlüğe koymak zorunda kaldığını anlatıyor. Yakında seçimler yapıldığında herkesin İttihat ve Terakki'ye oy vermesini istiyordu. Bu tür konuşmalar trenle gittikleri ilçelerde, kasabada, Salihli'de, Alaşehir'de, Akhisar'da, Kırkağaç'ta, Soma'da da yapılıyordu. Kimi günler yakın köylere bile gidiyorlardı. İktidarı kesinleşmiş gibi görünen İttihat ve Terakki'ye Selim Şahlar çiftliği sahibi de katılmış, köylere çoğu onun arabasıyla gidiliyordu. Horozköy ve Muradiye'ye gidildiği gün Selim de Uncu Mahmut Bey'le gitmişti. Konuşmaları coşkuyla dinlemiş, köylülerin pek de umursamadan dinlemelerine şaşmıştı. Saruhanlı'ya, Hacı Rahmanlı'ya gidileceği gün Selim gitmemişti. Dostluklarına ihanet ettiğine inandığı Ali'ye duyduğu kin hala yüreğini burkuyordu. Bağın mevsimlik işleriyle uğraşıyordu. Yeterince para biriktirdikleri halde 8-10 dönümlük satılık bir tarla bulamamışlardı. Neredeyse her gün çarşıya gidip artık Tanin gazetesini alıyordu. Okuyup yazması iyice ilerlemişti. Seçimlerin sonunda İttihat ve Terakki'nin iktidarı kesinleşmiş ama halkın yaşamında pek bir değişiklik olmamıştı. Kış gelip geçmiş, Nisan başında bir gün bağdan dönüp akşam yemeğinden sonra kahveye çıktığında herkes de bir tedirginlik sezdi. İstanbul'da bazı olaylar olmuş, padişah meclisi kapamış, bir mebus öldürülmüş. Bu tedirginlik, kararsızlık birkaç gün sürmüş, yine bir akşam Selim bağdan döndüğünde ordunun Trakya'dan İstanbul'a geldiğini, baş kaldıranların yakalandığını, meclisin yeniden açıldığını, Abdülhamid'in tahttan indirilip yerine Mehmet Reşat'ın padişah olduğunu öğrenmişti. Ertesi gün aldığı tanin, mürteciler, yobazlar dediği kişilere ateş püskürüyordu. O yaz ve ertesi yıl olağan yaşamlarını sürdürmüşler, bağdan döndüklerinde artık hiç ummadıkları bir durum çıkmıştı ortaya. Esma gebeydi. Esma Mayıs sonlarında bir gün sabaha karşı sancılandı. Aynı sokakta oturan, son gelişinde günün yaklaştı. Sancıların tutunca kocam beni çağırsın diyen mahalle ebesine koştu Selim. Yaşlı kadını uyandırıp getirdi. Mutfakta su kaynat dedi kadın. İlk gebeliği, doğum uzayabilir. Güneş doğduğunda Selim Kübra Hanım'ı da çağırdı. Kapısı kapalı odadan karısının bağırmalarını duydukça Selim'in yüreği burkuluyor, kendini suçluyordu. Öğleden sonra oldukça iri bir oğlanı ölü doğurdu Esma. İkindiden sonra imam gelip ölü bebeği hazırladı. Küçük bir tahta üstüne yatırılan ölüyü çatal mezarlığına Selim taşıdı kollarında. Gömülürken imamla Mehmet Ağa'dan başka kimse yoktu. Ama 3 gün sonra karısı öldüğünde namazında ve mezarlıkta neredeyse mahallenin tüm erkekleri vardı. Doğumdan sonraki gece sabaha karşı Esma'nın ateşi yükselmiş, Selim alnına sirkeli bezler koyarken Kübra Hanım gelmiş, "Koş, Doktor Sokrat'ı getir," demişti. Doktor durumu öğrenince "Humma," demiş. 2 gün bütün uğraşmalarına karşın kadını kurtaramamıştı. Selim'in acısı Mehmet Ağa ile karısının ölenle ölünmez, Tanrı'nın yazdığına boyun eğmeli gibi beylik avuntularıyla geçecek gibi değildi. O gece uyuyamadan yatarken beygirin kişnemesiyle kalkıp giyindi. Hayvanı sulamayı bile unutmuştu. Beygiri sulayıp yemledikten sonra sokağa çıktı. Kentin insansız sokaklarında uzun uzun yürüdü. Gece yarısından sonra eve gelip yattı. Ertesi gün eşyalarını arabaya sarıp bağa göçtü. Yalnız kalmak istiyordu. Yemeğini kendisi pişiriyor, ekmeğini gün aşırı kente gidip fırından alıyordu. Bağın işleriyle yorulup terliyor, akşamları çayda yıkanırken Esma'yı düşünüyor. Nasıl da çocuk isterdi. ölümü onun yüzünden oldu diyordu. Bağ bozumuna yakın Mehmet Ağa'nın aracılığıyla orta yaşlı bir karı kocayı aylıkça tuttu. O yıl 54 çuval üzüm kaldırdılar. Kente döner dönmez üzümleri satmıştı. Artık tarla almayı falan düşünmüyordu. Yeni bir günlük yaşam düzeni vardı. Ne camiye gidiyor ne de akşamları kahveye çıkıyordu. Esma öleli namazı da bırakmıştı. Ramazandan sonra öğle yemeklerini çarşıda bir köftecide yemeye, çoğu akşamlar bir Rum meyhanesinde içki içmeye başlamıştı. Meyhane arkadaşları edinmişti. Gündüzleri borsa kıraathanesinde oturuyor, gazete okuyor ya da domino oynuyordu. Bağın işlerinde de eskisi gibi titiz değildi. Bağdan döndüğü bir akşamüstü Mehmet Ağa gelmiş, ''Oğlum, topla kendini, yemeklerini bizde yersin, gençsin daha, uygun bir kız buluruz sana, yeniden evlenirsin.'' demişti. ''Karımın üstüne kimseyi istemem.'' dedi. O gece iyice sarhoş geldi eve, yatakta için için ağladı. Ara sıra şarap ya da rakı ısmarladığı bir meyhane arkadaşı da bir akşam ona dış mahallede güzel kadınlar olan bir eve götürmeyi önerdi. Gitmedi. Pek gerginleştiğinden ara sıra eliyle boşalıyordu. Ertesi yıl savaş olasılığı belirdiğinde onu da redif taburuna çağırdılar. Bir yüzbaşı komutasında askerlik eğitimine başladı. Tüfek kullanmayı, attığını vurmayı, kendini koruyarak sıçrayıp yatmayı öğrendi. 3 ay sonra cepheye gideceklerini öğrendiğinde beygiri Mehmet Ağa'ya bıraktı. Özel bir trenle Bandırma'ya geldiklerinde Balkan Savaşı'nın sona erdiğini öğrendiler ve hemen geri döndüler. Gene eski yaşamı başlamıştı. Her akşam meyhaneye gidiyor, gündüzleri kahvede pinekliyor, ara sıra da bağda çalışıyordu. Karısı öleli, artık bağı falan benimsediği yoktu. Bir gün Mehmet Ağa'nın evlenme öğütlerini dinlerken, ''Ne ev benim, ne bağ, karımın da onlar. Ölünce iğreti kaldım burada.'' dedi. ''Karının mirası onlar, başka kimsesi yoktu. Olmaz, hakkım değil.'' Gene de bırakıp gitmiyordu. Üstüne titrenmediğini biliyormuş gibi bağın verimi de her yıl düşüyordu. 2 yıl sonra büyük savaşa girilmesi kesinleştiğinde, gelen seferberlikte askere çağrılınca Mehmet Ağa ile konuşup bağı yazları yanında çalışan orta yaşlı karı kocaya ortak verdi. Evde yaşayıp beygirde kullanacaklardı. Her yıl masraflar çıktıktan sonra payına düşen parayı Mehmet Ağa'ya vereceklerdi. Bu kere redif taburundaki gibi değildi askerlik. Kışlada yatıyorlar, yiyip içiyorlardı. Koğuşta aynı ranzada yattıkları keçili köylü Kadir ile Selim iyi anlaşmışlardı. Aynı mangada eğitime çıkıyorlar, aynı karavana da yemek yiyorlardı. Kadir de onun gibi genç yaşta öksüz kalmış, yanaşmalık toprak işçiliği yapmıştı. Daha ilk günlerden Selim'in üstünlüğünü kabul etmişti. Ondan 2 yaş küçüktü. İzinli çıktıkları çoğu cumaları birlikte şarap içip yemek yerlerdi. Bir cuma Mehmet Ağa'nın evine gitmişler, Selim ona teslim ettiği paralarından 20 altın almış, Kübra Aba onunu Selim'in, onunu Kadir'in asker ceketlerinin eteğine dikmişti. Kadir istemem falan dediyse de Selim, cephede olur da bizi ayırırlarsa senin üstünde de para bulunsun, gerekir deyip üstelemişti. O kışı kışlada geçirdikten sonra Mayıs ortalarına doğru bir gün cepheye gönderilmek üzere istasyona indiler. Kentten ve yakın köylerden askerlerin babaları, anaları, karıları, çocukları uğurlamaya gelmişlerdi. Sarılmaların, ağlaşmaların, sağ salim gazilikle dönersiniz inşallah, Allah cümlenizi korusunların gürültüsünde trene doluştular. Öğleyin hareket ettiler. Kömür kıtlığında odunla çalışan lokomotif yavaş yavaş çekiyordu treni. Takım kumandanları ihtiyat zabiti Hakkı Doğu cephesine gittiklerini söyledi. O da Manisalıydı. İstanbul'da tıbbiyenin 3. sınıfındayken askere alınmış, kısa bir eğitimden sonra buraya gönderilmişti. Sarışın, grimsi mavi gözlü, orta boylu, ince bir gençti. Askerlere sövmez, kimseyi dövmezdi. ''Kumanyalarınızı açmayın, kasabada pide verecekler size.'' dedi. Tren kasabada durunca halkın hazırladığı kıymalı fırın pidelerini dağıttılar askerlere. Kazanlarla ayran da yapmışlardı. Tren hareket ettikten sonra Selim, Kadir'i bir kıyıya çekti. ''Kadir kardeş, pisi pisine öldürtmeyelim kendimizi. Bu gece trenden atlayıp kaçacağız.'' dedi. ''Nöbetçiler var, vururlar. Kim görecek karanlıkta? Tren bir yokuşu çıkarken atlarız. Hemen yere yatarsın.'' ''Olur.'' dedi Kadir. Karanlık bastığında tren bir süre önce Salihli'den ayrılmıştı. Yerlerine dönüp nöbete gidiyorlarmış gibi sırt çantalarını, mataralarını kuşandılar. Tüfeklerini alıp kapının yanına geldiler. Bir yokuşta tren iyice yavaşlayınca Selim kapıyı açtı. Öne doğru atla. Hemen yat dedi. Kadir atladı. Selim de atlayıp yattı. Kimse görmemişti onları. Tren geçip gidince kalkıp karanlıkta geriye doğru yürüdüler. Kadir sordu. Nereye gideceğiz Selim kardeş? Tutulursak asarlar bizi. Manisa'ya, bizim bağdamına. Ortakçıların yanında barınırız. Gece yürüyüp gündüz saklanırız. Kimseler görmez. Ama birer kat elbise bulmamız gerek. Yarın gece bir köye uğrayıp bakalım. Sabaha karşı Salihli'ye yakın bir bağ adamının asma kilidini kırıp içeri girdiler. Kumanyalarının yarısını yedikten sonra battaniyelerini serip yattılar. Uyandıklarında vakit ikindiyi bulmuştu. Güneş battıktan sonra çıkıp damın yanındaki ayak yolunu kullandılar. Tulumbanın suyunu çıkarıp yüzlerini yıkadılar. Ekmeği şimdi yemeyelim. Şu ilerideki köyle bir şeyler buluruz belki dedi Selim. Akşam karanlığında köye vardıklarında iki katlı bir evin kapısını çaldılar. Kim o dedi bir erkek sesi. Selim, aç kapıyı ağam, jandarmayız, bir şey soracağız, birini arıyoruz da dedi. Kapı açılınca içeri daldılar. Fener ışığında oldukça yaşlı görünen adama tüfeği doğrultan Selim, bize yiyecek bir şeyler vereceksin, iki katlı elbise gerek, parasıyla, sesini çıkarırsan kendini ölmüş bil dedi. Yiyecek kolay da elbiseyi nereden bulayım oğul? Yaşlıca bir kadın çıktı bir odadan. Kimmiş gelen ağa? İki asker. Yiyecek istiyorlar. Hemen tarhana pişir. Akşamdan kalan fasulyeyi de çıkar. Kadın çekildi. Adam, indir tüfeğini oğlum. Benden kötülük gelmez size. Şu odaya buyurun dedi. Üstü minderli tahta sedire oturdular. Adam yer minderine oturdu. Üstündekinden başka elbisesi olmadığını, isterlerse yarın Salihli'ye gidip alabileceğini söyledi. Selim adamın jandarmaya ihbar edebileceğinden kuşkulandığı için vazgeçti. Sivil de giysek, elimizde tüfek, belimizde fişeklilerle kim görse anlar ne olduğumuzu. Bağa varınca Manisa'dan aldırırız ortakçıya. Başı örtülü kadın az sonra odanın ortasına sofra bezi serip kalburu koydu. Çıkıp üstünde dumanı tüten tarhana tenceresiyle bir tabak fasulye olan tepsiyi getirdi. Buyurun. Fasulyeyi tarhanaya karıştırıp bol ekmek doğradılar içine. İştahla kaşıklayıp bitirdiler. Kadın üç fincan kahve de getirdi. Birini kocasına verdi. Selim adama sordu. Yalnız mısınız burada? Elinizi öper, gelinimle bebesi var yukarıda. Oğlum da askerde. Yemek için Allah razı olsun ağam. Yola çıkacağız biz. Varsa bir somun ekmekle zeytin, peynir çıklattırıver. İşte parası. Cebinden çıkardığı iki mecidi uzattı. Gideceklerini duyunca korkusu yatışan adam sevinçle, para istemez, helal olsun dedi. Olmaz ağam, al deyip adamın cebine koydu parayı. Az sonra kadın elinde büyüyecek bir çıkıyla görününce kalktılar. Allah razı olsun. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Yolunuz açık olsun. Allah korusun. Çıkıyı alıp çıktılar evden. Karanlıkta yola koyuldular. Salihli'nin kıyısından dolaştılar. Güneş doğmadan gene bir bağ adamına girip uyudular. Böylece gündüzleri saklanıp geceleri yürüyerek 5 günde vardılar Selim'in bağına. Selim, Kadir, sen yat uyu. Ben gidip ortakçıyı göreyim. Daha erken ama yarın göçsünler bağa. Selim o gece kendi evinde kalan ortakçıyla karısını görüp bir arkadaşıyla kaçtıklarını, bağda olduklarını, onların da ertesi gün bağa göçmelerini söyledi. İki kat giysisini bohçaladı. Ekmek, peynir, zeytin çıkılatıp bağa döndü. Ertesi sabah sivil giysilerini giyip üniformaları, tüfekleri, fişeklikleri sarıp samanların arasına sakladılar. Ortakçısı Veysel'le karısı bağa iyi bakmışlardı. Sürülmüş, çapalanmıştı. Sebze de ekmişlerdi. Ekmeklerini yiyip tulumbadan sebzeleri sularlarken karı koca yüklü arabayla geldiler. Selim az sonra adama kaçak tabanca satan bir adamın dükkanını tarif ederek para verdi. 2 altılı tabancayla 100 kadar kurşun alıp gelmesini söyledi. Adam yalnızken konuş, beygiri evde bırak, tabancaları iyice sar, kimse görmesin seni dedi. Meraklanma sen, yalnız arabayla gideyim de evde kalan yatakları falan da getiririm. Bir okka da dana kıyması al. Kaç gündür kursağımızdan doğru dürüst yemek girmedi. Akşama köfte yaparız. Böylece Veysel'le karısı da suç ortakları oluyordu. Kocası gidince kadın ekmek, yemek kotarma işine girişti. Selim'le Kadir birer çapa alıp asma boğazlarındaki otları kesmeye başladılar. Veysel öğleden sonra geldiğinde onlar yemeklerini yemişlerdi. Hemen tabancaları çıkarıp sıkıladılar. Çay kıyısına gidip ikişer el ateş ederek denediler. İyi çalışıyordu tabancalar. Akşam yemeğinden bir süre sonra Selim'le Kadir çaya gidip sabunla güzelce yıkandılar. Zeynep Baba'nın odanın birinde onlara serdiği temiz yataklara yatınca "Oh, dünya varmış," dedi Selim. Bağ bozumuna değin düzenli bir günlük yaşamları vardı. Güneş doğmadan kalkan kadın çayı demliyordu. Şeker bulunmadığı için pekmezle içiyorlardı çaylarını. Kadının yemekleri Esma'nınkiler kadar iyi değilse de gene yenecek gibiydi. Selim'le Kadir'in pek boş kaldıkları yoktu. Bağda yapacak bir iş buluyorlar ya da çayda balık tutuyorlardı. Özellikle kimi geceler çayda yıkanırken özlemle anımsıyordu Esma'yı. Bağ bozumuna yakın toprak taşınıp sergi yeri sıvandıktan sonra üzüm kesecek işçilere görünmemek için Selim'le Kadir 4-5 günlüğüne dağda barınacaklardı. Hava kararırken gelip yemeklerini yiyorlar, ertesi günün yiyeceğini alıp gidiyorlardı. Dağda, açık havada battaniyelerine sarılıp uyuyorlardı. Üzümler serildikten sonra gene bağda kalmaya başladılar. Kuruyan üzümleri el birliğiyle kaldırıp çuvalladılar. 51 çuval çıktı o yıl. Mehmet Ağa daha Temmuz ayında bir gün bağa uğradığında öğrenmişti askerden kaçtıklarını. "Bir cahillik etmişsiniz. İnşallah savaş çabuk biter de kazasız kurtulursunuz," demişti. Bağ bozumuna yakın işçilere vermek için gereken parayı da getirmişti Selim'e. İki bağın üzümlerini Veysel'le birlikte taşıdılar Simsar'a. Veysel üzüm parasının yarısını Selim'e verdiğinde o yalnız işçilere verilen parayı almış, üstünü Veysel'e verip "Bunlar senin. Bu kış burada bize siz bakacaksınız. Ekmeğimizi, yemeğimizi getireceksiniz. Bir de soba alıver bize," demişti. Üzümler satıldıktan sonra hemen taşınmadılar kente. Kışlık pekmez kaynattı kadın. Selim'le Kadir pekmez ocağı için gerekli odunu getirirken kendi kışlık odunlarını da taşımıştı. Kütükleri yarıp odunları sayaya ve damın bir yanına yığmışlardı. Kendi çocuğu olmayan Zeynep onları oğullarıymışçasına benimsemişti. "Kara kışta ne yapacaksınız burada? Gün aşırı yiyeceğinizi yollarım ya, dilerim bir aksilik olmaz. Tanrı kötü gözlerden saklasın," diyordu. Onlar da kadına ana diyorlardı. "Gam yeme sen ana. Kış kıyamet kim gelir buralara? Sobayı gece yakar yatarız. Dumanımızı bile görmez kimse," derdi Selim. Kışın kadına söylediklerini titizlikle uyguluyorlardı. Yalnız birbirlerine her şeylerini anlattıklarından, yapacak işleri de olmadığından canları sıkılıyordu. Veysel'in bir gelişinde Selim onu kitapçı Ali Efendi'ye göndermiş, Ahmet Mithat'la Hüseyin Rahmi'nin birkaç kitabını aldırmıştı. Böylece can sıkıntısını yeniyorlar, Selim yüksek sesle okurken Kadir aşırı etkileniyor, kimi ağlayarak, kimi gülerek, "Vay anasına be, neler oluyor şu dünyada yahu? Şu Ali Bekir köylüymüş ama uyanık bir hergele," diye bağırıyordu. Kış sonunda bağı budadılar, boğazlarını açtılar. Bir yandan da Veysel toprak tava geldikçe bağı sürüyordu. Mayıs başında sebze yerini gübreleyip yazlık sebzelerini ve kıyılara birer sıra karpuzla kavun da ektiler. Mayıs ortasında Veysel'le karısı da taşındılar bağa. O yaz da bir önceki yaz gibi geçti. Yalnız zayıfça asmaları çaydan su taşıyıp suladıklarından o yıl 55 çuval üzüm kaldırdılar. Ayrıca üzümler önceki yılın 2 katı fiyatla satıldı. 5. ayrımın sonu. Sayfa 59.